Ayrım 7.
Tavşan alır mısın acaba? Evet, yanılmıyordu. Adam böyle söylemişti. Bunu hiçbir kötülük düşünmeden söylemiş olabilirdi. Belki biri söylemişti bunu ona. Belki de bile bile söylüyordu. Ne olursa olsun İnger bunu bir uyarmasaydı. Başına geleceklerin bir habercisi. Günler geçiyor. Ev halkı sağlam kişilerdi. Ne olacaksa olsun onlar gene işlerine baktılar, beklediler. Ormandaki hayvanlar gibi birbirlerine sokulup öyle yaşıyor, yemek yiyor, uyuyorlardı. Yıl artık öyle ilerlemişti ki yeni patateslere baktılar. İri iri, etli etliydi. Başlarına gelecek olan neyse niye gelmiyordu? Ağustos çıkmak üzereydi. Neredeyse Eylül gelecekti. O kışı kazasız belasız geçirecekler miydi acaba? Hep diken üstündeydiler. Geceleri mağaralarında birbirlerine sokuluyorlar. O günde bir şey olmadı diye şükrediyorlardı. Günler böyle geçti. Derken Ekim ayında bir gün bucak müdürü çıka geldi. Elinde çanta, yanında da bir adam. Yasa eşikten içeri adımını attı. Soruşturma hayli sürdü. İnger'i çağırdılar. Tek başına sorguya çektiler. Hiçbir şey saklamadı. Korudaki mezar açıldı, içindekiler çıkarıldı, çocuk ölüsü incelenmeye gönderildi. Ufacık bir vücut. Arkasında Eleseus'un vaftiz entarisi, başında da boncuklu başlık. İzak'ın dili çözülmüş gibiydi. Ya diyordu, şimdi başımıza kim bilir neler gelecek. Diyorum ya, yapmayacaktım bu işi. İnger de, yapmayacaktım ya, dedi. Nasıl yaptın? İnger buna karşılık vermedi. Yüreğini nasıl da kaldırdı? Tıpkı bana benziyordu. Onun için tuttum kafasını kopardım. İzak başını ağır ağır salladı. İnger, sonra ölüverdi, dedi, ağlamaya başladı. İzak bir ara sustu. Sonra, hadi, hadi olan oldu bir kez ağlama, dedi. İnger, kumral saçları vardı, diye hıçkırıyordu, başının arkasında. Gene bunun üzerinde bir daha hiç konuşmadılar. Günler eskisi gibi geçiyordu. İnger'i hapse atmadılar. Yasa suçluya acırmış. Bucak müdürü İnger'i sanki herhangi biriyle konuşur gibi sorguya çekti. Çok yazık, böyle şeyler oluyor, dedi geçti. İnger kimin haber verdiğini sordu. Müdür ortada haber veren belli bir kişi olmadığını söyledi. Birçok kişinin ağzındaymış. O da çeşitli yerlerden duymuş. Acaba İnger kendisi Laponlara falan anlatmamış mı? İnger, Laponlara Ossanders'ten söz açmış. O yaz bir tavşan getirdiğini, böylece karnındaki çocuğun tavşan dudak olmasına yol açtığını anlatmıştı. Tavşanı gönderen de Oline değil miydi? Bucak müdürü bu konuda bir şey bilmiyordu. Yalnız ne olursa olsun raporunda böyle bilgisiz insanların boş inançlarından falan söz edecek de değildi. İnger, annem de ben doğmadan önce tavşan görmüş, diyordu. Samanlık bitmişti. Koskoca bir yer. İki yanında yemlikler, ortada da bir döven yeri. O üstü kapalı yer, uydurmadan yapılmış daha başka yerlerde, şimdi boşaltılmış, bütün otlar samanlığa taşınmıştı. Buğdaylar da olmuştu. Yığın yığın kurutuldu, içeri alındı. İnger havuçlarla şalgamları da oraya aldı. Artık bütün ürünleri içeri alınmıştı. Şimdi hiçbir korkuları yoktu. Ne gerekiyorsa hepsi tamamdı. İzak gene yeni topraklar işlemeye başlamıştı. Havalar dona çekmeden daha büyük bir buğday tarlası hazırlayacaktı. Toprak işçisiydi o. Kasım ayında bir gün İnger, şimdi 6 aylık olacaktı. Hepimiz de tanıyacaktı, dedi. İzak, şimdi bunun sırası mı, dedi. Kış gelince İzak buğdayını yeni döven yerinin üzerinde dövdü. İnger de sık sık ona yardım ediyordu. Onun eli de İzak'ın eli gibi işe yatkındı. Çocuklar da yandaki yemliğin içinde oynuyorlardı. Buğday taneleri çok güzel, çok tombuldu. Yeni yılın başlarında yollar iyiydi. İzak köye arabayla yük yük odun indirmeye başladı. Artık sürekli alıcıları vardı. Yazdan kurumuş odun da iyi para ediyordu. Bir gün İnger'le karar verdiler. Altın boynuzunu o güzelim erkek buzağısını alıp Bayan Geisler'e götüreceklerdi. Üstelik bir de peynir. Kadın pek sevinmişti. Borcumuz ne, diye sordu. İzak, borcunuz yok, dedi. Müdür bey peşin verdi. Bayan Geisler'e kocasının bu inceliği pek dokunmuştu. Ya öyle mi, eksik olmasın, dedi. O da buna karşılık Eleseus'la Sivert'e bir şeyler yolladı. Çörekler, resimli kitaplar, oyuncaklar. İzak dönüp geldiğinde İnger bunları görünce başını öbür yana çevirdi, ağlamaya başladı. İzak, neyin var, diye sordu. İnger, hiç, dedi. Yalnız şimdi 1 yaşında olacaktı, bunları görecekti o da. İzak onu avutmak için, biliyorsun nasıl bir kız olacaktı, dedi. Ne de olsa belki düşündüğümüzden daha kolay kurtulacağız. Geistlerin şimdi nerede olduğunu öğrendim. İnger başını kaldırdı. O bize nasıl yardım edebilir ki? Bilmem. Sonra İzak buğdayını değirmene götürdü, öğüttü, un olarak getirdi. Sonra gene oduncu oldu, gelecek kışa hazır olsun diye odun kesti. Ömrü mevsimine göre kah o işte geçiyordu, kah bu işte. Tarlalardan kurulara, sonra gene tarlalara. Şimdi 6 yıldır orada çalışıyordu, İnger'de 5 yıldır. Her şey yolunda gidebilirdi, bıraksalar. Bırakmadılar ki. İnger dokuma tezgahında çalışıyor, hayvanlara bakıyordu. Sık sık ilahi okuduğu da duyuluyordu ama pek yanık okuyordu. Dili olmayan bir çan gibiydi. Yollar geçit verir vermez köye çağırdılar sorguya çekmeye. İzak evde kalmak zorundaydı. Orada tek başına kalınca da İsveç'e gidip Geist'leri bulmayı düşündü. Eski bucak müdürü onlara karşı çok iyi davranmıştı. Selarna'dakilere gene bir yardımı dokunurdu belki. Neyse ki İnger döndü geldi. Her şeyi kendisi sorup öğrenmişti. Cezasının ne olacağını biliyordu. Kısacası ömür boyunca hapis. Birinci fıkra. Yalnız ne yalan söyleyelim, mahkemede ayağa kalkmış, her şeyi açık açık anlatmıştı. Köyden buldukları 2 tanık ona acır gibi bakmışlardı. Yargıç da sorularını pek yumuşak dille sormuştu. Gene de bu okumuş yasa adamları onun dengi değildi. Yasa adamları basit kimseler için büyük adamdır. Falanca fıkra, falanca bölüm diye konuşmasını bilirler. Bunları ezbere bilirler. Yeri gelince hemen söyleyiverirler. Aa, gerçekten büyük adamdır onlar. Bu bilgileri bir yana, anlayışsız da değildirler. Kimi vakit hiç de acımasız değildirler. İnger'in mahkemeden yana hiç yakınması yoktu. Tavşandan hiç söz açmadı ama. Yüreğim el vermedi. O biçimsiz yavrucağızımı komadım yaşasın deyince yargıç pek ciddi bir tavırla ağır ağır başını salladı. Peki kendini düşünsene dedi. Sen de tavşan dudaksın. Gene de hayatın mahvolmamış. İnger, yo çok şükür dedi o kadar. Çocukluğunda, kızlığında için için neler çektiğini söyleyemezdi ki. Neyse, yargıç onun ne demek istediğini biraz anlamış olsa gerek. Onun da ayağı topaldı, dans edemezdi. Cezaya gelince, dedi, pek bilemiyorum. Doğrusunu istersen ömür boyunca hapis olması gerek ama bilemem. Belki 2. 3. dereceye çeviririz, 12-15 yıl ya da 9-12 yıl. Ceza yasasında değişiklik yapmak, daha insani hale getirmek için bir kurul çalışması var ama kesin karar daha çıkmaz. Neyse, gene en hafif ceza verileceğini umalım. İnger eve boynu bükük, durgun bir halde geldi. Tutukluk almasını gerekli bulmamışlardı. 2 ay geçti. Derken bir akşam İzak balıktan geldiğinde baktı, o gün bucak müdürüyle yeni yardımcısı Selanra'ya gelmişler. İnger sevinçliydi, kocasını güler yüzle karşıladı. Tuttuğu balıklardan dolayı onu övdü. Oysa İzak pek az balık getirmişti. Ne diyecektim, kimse geldi mi bugün buraya diye sordu. Kimse geldi mi? A, kim gelirmiş ki? Dışarıda yeni ayak izleri var. Çizmeli adamlar gelmiş. Aa, bucak müdüründen öteki adam geldi yalnız. Ne istiyorlarmış? Sormadan da bilirsin sen bunu. Seni götürmeye mi gelmişler? Beni götürmeye mi? Yo, kararı bildirmeye. Tanrı acımış, korktuğum gibi değil. İzak heyecanla, ya dedi, demek çok değil ha? Değil, 1-2 yıl. Kaç yıl? Belki sana uzun gelir. Ben Tanrı'ma gene de şükrediyorum. İnger kaç yıl olduğunu söylemedi. O akşam daha sonra İzak, ne zaman gelecekler seni almaya diye sordu. İnger bilmiyordu ya da söylemek istemedi. Gene düşünceli bir hal almıştı. Neler olacağını konuştu. Ne yapacaklardı bilmiyordu ama belki Oline'yi çağırmak zorunda kalacaklardı. İzak'ın da aklına daha iyi bir çare gelmiyordu. Ha sahi, Oline ne olmuştu? Her yıl gelirken bu yıl gelmemişti. Şimdi onların başına dert açmıştı ya, acaba hiç mi gelmeyecekti? İş mevsimi geçti, Oline gelmedi. Gidip kendisini aramalarını mı bekliyordu yoksa? En sonunda gene sağlana sağlana kendisi çıka gelirdi besbelli. O koca balina parçası, o canavar. Derken bir gün çıka geldi. Acayip kişi. Sanki aralarında birbirlerine diş bileyecek hiçbir şey geçmemiş gibi. Eleseus'a bir çift yeni çorap bile örüyormuş. Öyle söylüyordu. Haliniz nice. Uğrayayım bir bakayım dedim diyordu. Sonradan anlaşıldı. Çamaşırını falan torbaya koyup getirmiş. Yakındaki bir koruya bırakmış kalmak niyetiyle. O akşam İnger kocasını bir yana çekti. Hani gideyim Geist'leri arayayım diyordun. Şu sırada işler gevşek. İzak evet dedi. Artık Oline geldi ya, yarından tezi yok, erkenden gideyim. İnger pek sevinmişti. Sağ ol dedi. Paranı da yanına al, burada ne kadar paran varsa. Niye? Sen burada saklayamaz mısın? İnger hayır dedi. Sonra hemen koca bir yiyecek çıkını yaptı. Isaac da daha karanlıkta kalktı, yola çıkmaya hazırlandı. Inger onu kapının önüne dek uğurladı. Ne ağladı, ne sızlandı. Yalnız bugünlerde beni götürmeye gelebilirler, dedi. Ne zaman biliyor musun? Hayır, bilemem. Daha gelmezler ya, neyse. Geistleri bulursan o sana belki bir akıl verebilir. Geistler artık onlara ne gibi bir yardımda bulunabilir ki? Hiç. Isaac gitti. Inger. Yo, o biliyordu elbette. Söylemek istememişti. Oline'yi belki de kendisi çağırtmıştı. Isaac İsveç'ten döndüğünde Inger yoktu. Oline oradaydı iki çocukla. Dönüp evine gelen adam için ne acı haber. Gitti mi? Diye sorarken Isaac'ın sesi ağırlaşmıştı. Oline. Ya, dedi. Ne gün gitti? Sen gittiğinin ertesi gün. Isaac şimdi anlamıştı. Inger'in onu mahsus evden uzaklaştırdığını. Parayı yanına almasını da bunun için istemişti. Ah, kendisi de yanına biraz para alsaydı ya. Bunca uzun bir yola çıkarken. Çocuklar babalarının getirdiği küçük domuzdan başka bir şey düşünmüyorlardı. Isaac çektiği zahmete karşılık bir bunu elde etmişti. Yanındaki adres eskimişti. Geistler artık İsveç'te değilmiş. Norveç'e dönmüş. Şimdi Trondheim'deymiş. Domuza gelince. Isaac bunu bütün yol boyunca kucağında getirmiş. Şişeden süt içirmiş. Kırda bayırda göğsünün üstüne alıp uyumuştu. Inger görünce kim bilir ne sevinecek diye sabırsızlıkla beklemişti. Şimdi ise Eliseus'la Sivert oynuyordu onunla. Pek büyük bir eğlence olmuştu bu onlar için. Isaac da onları seyrederken bir an için üzüntüsünü unuttu. Öte yandan Oline bucak müdüründen haber almıştı. Hükümet Selenra'daki topraklar işinde kararını en sonunda vermiş. Şimdi Isaac'a yalnız bucak müdürlüğüne inip parayı yatırmak kalıyormuş. İyi haberdi bu. Isaac'ı üzüntüsünün gayya kuyusundan kurtarmaya yaradı. Öyle yorgun bitkinken gene de bir torbaya yiyecek koyup hemen köye doğru yola çıktı. Gitmeden önce Inger'i de bir daha görürüm diye ufak bir umut da vardı belki içinde. Umut kırıklığına uğradı. Inger gitmişti. 8 yıllığına. Isaac büyük bir karanlık, boşluk içine düşer gibi oldu. Bucak müdürünün söylediklerini ancak tek tük işitiyordu. Yazık. Böyle şeyler oluyormuş işte. Ders olurmuş inşallah. Düzelir, daha iyi bir kadın olurmuş da bir daha çocuklarını öldürmezmiş. Bucak müdürü Heyerdahl bir yıl önce evlenmiş, karısının anne olmaya hiç niyeti yokmuş, çocuk istemiyormuş, eksik olsun, çocuğu olmamış da. Bucak müdürü, gelelim şu Selenra işine, dedi. En sonunda bu işi kesin bir karara bağlayabilecek durumdayım. Bakanlık toprakların satışını aşağı yukarı benim ileri sürdüğüm koşullarla seve seve onaylıyor. Isaac, yaptı. Çok uzun sürdü ama gösterdiğim çabanın boşa gitmediğini görünce sevindim. İleri sürdüğüm koşulların hemen hemen hepsini onayladılar. Isaac, hepsini, dedi, başını salladı. İşte tapu, devir işlemini önümüzdeki ilk toplantıda kaydettireceksin, unutma. Isaac, peki, dedi, ne kadar para vereceğim? Yılda 10 dolar. Bakanlık bunda ufak bir değişiklik yaptı. Yılda 5 dolar yerine 10 dolar. Bunun sesini çıkarmazsın sanırım, öyle değil mi? Isaac, verebildikçe, dedi. 10 yılda ödenecek. Isaac yarı korkmuş, başını kaldırıp baktı. Koşullar öyle, hükümet bunda ayak diriyor. Gene de böyle, tarla açılmış, ekili biçili bir yer için para değil. Isaac'ta o yıl vereceği 10 dolar vardı, odundan. Inger'in yatırdığı peynirden aldığı para. Bunu ödedi. Kendine de gene az bir para kaldı. Bucak müdürü, talihim varmış ki hükümet karının başına gelenleri duymadı diyordu. Yoksa başkasına satarlardı. Isaac, ya, dedi. Inger'i sordu. 8 yıllığına gitmiş öyle mi? Öyle, değiştirilemezdi. Yasa ne derse o olacak. Doğrusunu istersen ceza pek hafif. Şimdi senin yapacağın bir tek şey var. Senin topraklarla devletin toprakları arasında kesin sınır çekeceksin. Benim koyduğum, o zaman deftere de işlediğim işaretler üzerinden dosdoğru düz bir tel. Sınır çizgisinden bir yana kesilecek ağaçlar senin malın olur. Bir ara gelirim de ne yaptığına bir bakarım. Isaac eve doğru yola koyuldu. Zaman uçup gidiyor mu? İnsan yaşlanınca öyledir. Isaac yaşlı değildi, gücünü yitirmemişti daha. Yıllar pek uzun geliyordu ona. Toprağında çalışıyor, kızıl sakalını bırakıyordu. Uzayabildiğince uzasın. Ara sıra oradan geçen bir Lapon ya da hayvanlardan birinin başına gelen bir şey yabanın tek düzeliğini gideriyor. Sonra her şey gene eski haline dönüyordu. Bir gün hep birden bir alay insan geldi. Selenra'da kaldılar. Epey yiyecek yediler, süt içtiler. Isaac'la Oline'ye yamaçlardan geçen keçi yollarını sordular. Telgraf direklerinin geçeceği yerleri saptıyorlarmış. Öyle dediler. Bir günde Geistler geldi. Geistlerin ta kendisi. Gene eskisi gibi serbest, rahat bir tavırla geldi. Köyden yürüye yürüye gelmiş. Yanında iki kişi daha vardı. Ellerinde maden arama araçları, kazma kürek. Ah şu gaysler. Hiç değişmemiş. Eskiden neyse gene o. Sanki hiçbir şey olmamış gibi geldi, selam verdi, çocuklarla konuştu, evden içeri girdi çıktı, ortalığı gözden geçirdi, ahırın samanlığın kapısını açıp içeri baktı. Çok güzel dedi. Sonra o taş parçaları sende mi? Diye sordu. İzak şaşırarak taş parçaları mı? Dedi. Hani geçen gelişimde çocuk bir takım ufak ağır taş parçalarıyla oynuyordu ya, onlar. Taşlar kilerdeydi. Bir alay fare kapanı vardı orada. Onlar da ağırlık olarak kullanılıyordu. İzak gitti getirdi. Geislerle o iki adam bunları incelediler. Aralarında konuştular. Orasına burasına dokundular. Ellerinde tarttılar. Bakır dediler. Geisler bizle gelip bunları nerede bulduğunu gösterir misin diye sordu. Hep birlikte yukarılara çıktılar. İzak'ın taşları bulduğu yer uzak değildi ama adamlar yamaçlarda iki gün kaldılar. Maden damarlarını aradılar. Orada burada barut patlattılar. İri iri taş parçalarıyla dolu iki çuvalla döndüler Selenra'ya. Bu arada İzak, Geisler'le konuşmuş, onu durumunu olduğu gibi anlatmıştı. Bu toprakları 50 daler yerine 100 dalere almış oluyordu. Geisler hemen, bedava, dedi. Yamaçlardaki topraklarında, su içinde binlerce dalerin var senin. İzak, ooo, yaptı. Ama sen tapunu tez elden kaydettirsen iyi edersin. Evet, o zaman hükümet hiçbir saçmalığa kalkamaz, anlıyor musun? İzak anlıyordu. İnger'in durumu kötü, dedi. Geisler, ya, dedi. Ondan hiç beklenmeyecek kadar uzun uzun düşündü. Sonra davayı yeni baştan bir daha gördürebiliriz belki dedi. İşi olduğu gibi ortaya serince cezayı belki biraz indirtebiliriz. Ya da bağışlanması için bir dilekçeyle başvururuz ki o da aynı kapıya çıkar. Ah öyle bir şey olsa. Yalnız bağışlanması için hemen şimdi başvuramayız. Biraz bekleyeceğiz. Ne diyecektim? Karıma bir şeyler götürmüşsünüz. Et, peynir falan. Ne kadar? Aa, buna gelince bucak müdürümüz bunun parasını önceden verdiydi. Ya, verdin miydi? Daha başka bakımlardan da yardım ettiniz bize. Geisler sert bir tavırla, lafı mı olur dedi. Al, al şunu. Birkaç banknot çıkardı. Öyle kimseden parasız bir şey alacak adam değildi o, açıkça görülüyordu. Sonra yanında çok para olduğu da anlaşılıyordu, cebinin şişkin oluşundan. Yalnız cebinde gerçekten para mı vardı, yoksa başka şey mi, Tanrı bilirdi ancak. İzak gene aklındaki tek düşünceye dönerek yalnız durumu iyiymiş öyle yazıyor dedi. Ne? Hakarın. Evet. Kız doğduğundan beri de kızımız olmuş ya. Oraya gittikten sonra doğurmuş. Güzel bir kızcağız. Çok güzel. Ya şimdi çok iyi davranıyorlarmış. Her bakımdan yardım ediyorlarmış. Öyle diyor. Geisler dinle beni dedi. Ben şimdi bu taş parçalarını maden uzmanlarına gönderiyorum. Bakalım içinde ne var. Çokça bakır varsa zengin oldun gitti. İzak, yaptı. Cezanın bağışlanması için ne zaman başvuralım diyorsunuz? Vallahi pek uzun beklemeyiz. Belki dilekçeyi senin adına ben yazarım. Yakında gene geleceğim. Ne diyorsun? Karın buradan gittikten sonra çocuk doğurmuş öyle mi? Evet. Demek çocuk beklerken alıp götürmüşler onu. İşte buna hakları yok. Ya, neyse. Daha erken bırakmalarını istememiz için bu da başka bir koz. İzak minnettar bir tavırla, ah bir olsa dedi. Çeşitli hükümet makamları arasında çocuk bekleyen bir kadınla ilgili uzun yazışmalardan İzak'ın haberi yoktu. İş karara bağlanıncaya dek onu serbest bırakmışlardı. İki şeyden dolayı. Birincisi köyde hapishane yoktu. İkincisi elden geldiğince de hoşgörür davranmak istemişlerdi. Sonunda hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşmışlardı. Sonradan onu aldırmaya adam gönderdikleri zaman kimse durumunu sormamış. Kendi de bir şey söylememişti. Belki de mahsus saklamıştı. Hapiste geçireceği yıllarda çocuğu yanında olsun diye. Uslu durursa ara sıra çocuğunu görmesine izin verirlerdi elbet. Belki de boş vermiş, durumunu aldırmadan gitmişti. İzak çalışıyor, toprağı işliyor, hendekler kazıyor, yeni tarlalar açıyor. Kendi topraklarıyla devletin toprakları arasında sınır çizgisi çekiyor. Kış için odun biriktiriyordu. Ne var ki, şimdi inger yoktu ya, zevkten değil de daha çok alışkanlıktan dolayı çalışıyordu. İki oturum geçmiş, tapusunu daha kaydettirmemişti. Pek aldırdığı yoktu çünkü. En sonunda o güz kendini zorlamıştı da gitmiş kaydettirmişti. İzak şimdi eskisi gibi değildi. Gene sessizdi. Sabırlıydı evet. Orası öyle ama aldırmadığı için. Deri yüzüyordu. Keçilerin, danaların derisini. Çünkü bu işleri yapmak gerekti. Derileri ağaç kabukları içine yatırıyor, sepiliyor, ayakkabı yapmak için hazırlıyordu. Kışın daha ilk harmandan sonra gelecek ilk yaz için tohumluk ayırıyordu, ayırmış olmak için. Yapılması gereken iş yapılmalıydı. Saat gibi bir adamdı o. Ama pek karanlık, pek yalnız bir yaşayıştı bu. Hey hey Allah'ım. Gene kadınsız bir erkek olmuştu. Her şey de buna göre. Pazarları temiz pak yıkanıp tertemiz bir kırmızı gömlek giyip evde oturmak neye yarardı ki artık? Kimin için temizlenip giyinecekti ki? Pazarlar en uzun günlerdi. Tembel tembel oturmak, kara kara düşünmek zorunda kaldığı günler. Bomboş dolaşıp durmaktan, görülecek işleri saymaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Çocukları hep yanına alıyor, birini hep kucağında taşıyordu. Onların cıvıl cıvıl konuşmalarını işitmekle, bitmez tükenmez sorularına karşılık vermekle oyalanıyordu. Oline denen o koca karı yanında tutuyordu. Çünkü başka kimseyi bulamazdı. Oline de ne de olsa bir bakıma işe yarıyordu. Yün tarayıp eğiriyor, çoraplar eldivenler örüyordu. Peynir de yapıyordu. Evet, bütün bunları yapabiliyordu ama İnger'in uğurlu eli yoktu onda. Sonra işine gönülden de bağlı değildi. El attığı hiçbir şey kendisinin değildi ki. İzak'ın köyden aldığı bir şey vardı. Kapağında köpek başı, bir çini kase. Tütün kabuğu gibi bir şeydi. Rafın üstünde dururdu. Oline kapağını kaldırdı, yere düşürüp kırdı. İnger giderken cam kapak altında kesilmiş küpe çiçeği bırakmıştı. Oline kapağı kaldırdı, yeniden kapatırken hızlı hızlıca kapattı. Ertesi gün çiçeklerin hepsi soldu. İzak için pek zordu bütün bunlara katlanmak, belli de ediyordu. Pek öyle yapmacık, kibar halde olmadığı için besbelli ki açıktan açığa belli ediyordu. Oline'nin surat asmalara falan aldırdığı yoktu. Gene tatlı dilliydi. Yalnız ne yapayım diyordu o kadar. İzak da buna karşılık bunu bilmem diyordu. Yalnız hiçbir şeye el sürmesen daha iyi olur belki. Oline çiçeklere bir daha elimi sürmem diyordu ama çiçekler çoktan solmuştu artık. Son zamanlarda gene ne çok Lapon geliyordu Selenra'ya. O Sanders'i ele alalım. Onun buralarda hiç işi yoktu.